Ayrım 2.
Hem başsavcı için Alexander Dumas tarafından verilen hazır bir reçetem var. Tıpkı Monte Cristo'daki gibi yapmak. Hücreye konup açlıktan ölmeye terk edilen adamla el ele verip harekete geçmek. Evet, başsavcı gerçekten sorumlu. Kızıl giysili o akbaba kendini en korkunç şekilde öldürebilmemi gerektirecek kadar çok kötülük yaptı. Evet, buldum. Polen ve aynasızlardan sonra özellikle o yırtıcı kuşun icabına bakacağım. Bir ev kiralayacağım. Evin kalın duvarlı ve sağlam yapılı bir mahzen olmalı. Kapı yeterince kalın değilse şilte ve kıtıkla destekleyip ses geçirmez hale getireceğim. Evi kiraladım. Başsavcının yerini bulup kaçıracağım onu. Daha önce duvara halkalar muhlayacağımdan eve getirir getirmez zincire vuracağım. Ondan sonra da gel keyfim gel. Tam karşısındayım. Kapalı göz kapaklarımın ardından onu akıl almaz biçimde ve belirginlikte görüyorum. Evet, mahkemede bana baktığı gibi bakıyorum başsavcıya. Görüntü öylesine açık ve ortada ki soluğunun sıcaklığını yüzümde duyuyorum. Çok yakınındayım. Çünkü yüz yüzeyiz. Neredeyse birbirimize dokunacak gibiyiz. Atmaca gözlerini üzerine tuttuğum bir fenerin ışığıyla kamaşmış, çılgına dönmüş. Kıpkırmızı yüzünden koca koca ter damlaları akıyor. Evet, ona sorduğum soruları, verdiği cevapları duyuyorum. O anı büyük bir şiddetle yaşıyorum. Alçak, tanıdın mı beni? Benim ben, büyük bir keyifle müebbetliğe gönderdiğin kelebek. Üstün eğitimden geçmiş bir adam olmak için bunca yıl çalışıp gecelerini Roma hukuku ve diğer hukuk kitapları üzerinde geçirmeye değer miydi sanıyorsun? Latince ve Yunanca öğrenmeye, gençliğinin en güzel yıllarını iyi bir hatip olma uğrunda harcamaya değer miydi? Gele gele nereye geldin namussuz herif? Yeni ve iyi bir toplumsal yasa yaratmaya mı? Kalabalıkları barışın dünyanın en iyi şeyi olduğuna inandırmaya mı? Eşsiz bir din felsefesi ortaya atmaya mı? Ya da üstün üniversite eğitiminle başkalarını doğru yola sokup kötülük yapmaktan vazgeçmelerini sağlamaya mı? Söylesene. Bilgini insanları kurtarmak için mi kullandın, yoksa boğmak için mi? Bunların hiçbiri için değil. Seni harekete getiren bir tek eğilim var. Yükselmek, durmadan yükselmek eğilimi. İğrenç mesleğinin çeşitli basamaklarını çıkmak eğilimi. Senin gözünde en büyük zafer, kürek cehennemine herkesten çok adam yollamak. Cellata ve giyotine hiç durmadan kurban sağlamak. Debiyet, biraz minnet duygusu taşısa, sana her yılın sonunda en iyi şampanyadan bir kasa göndermelidir. Domuz oğlu domuz. Bu yıl fazladan 5-6 kelle uçurduysa senin sayende değil mi? Her şey bir yana duvardaki halkalara sıkı sıkı zincirlenmiş olarak seni ben elde tutuyorum. Gülümseyişin gözlerimin önünde. Evet, iddianamenin ardından mahkumiyet kararım okunduğunda takındığın zafer kazanmış komutan edasını görüyorum. Dün gibi geliyor bana. Oysa aradan yıllar geçti. Kaç yıl? 20, 30 mu? Ne oluyor bana böyle? Neden 10 yıl? Neden 20 yıl? Çimdikle bir yerini kelebek. Güçlüsün, gençsin. Karnında 5600 frank var. 2 yıl. Evet, müebbet hapsin 2 yılını yatacaksın, fazla değil. Yemin ediyorum kendi kendime. Hadi hadi, palavracı oluyorsun kelebek. Bu hücre, bu sessizlik seni çılgınlığa sürüklüyor. Sigaram da kalmadı. Sonuncuyu dün içtim. Yürüyeceğim. Her şey bir yana. Ne gözlerimi kapamaya ihtiyacım var, ne de olup bitenleri görebilmek için gözlerime mendil örtmeye. Tamam işte. Yerimden kalkıyorum. Hücremin uzunluğu 4 metre. Yani kapıdan duvara 4 ufak adım. Ellerim arkamda, yürümeye koyuluyorum. Ve başlıyorum yeniden konuşmaya. Peki, dediğim gibi zafer kazanmış komutan gülüşünü görüyorum. Ama bu gülüşü acı bir sarıtmaya çevireceğim. Üstelik senin, benden üstün bir yanın var. Ben bağıramıyorum, sen bağırabilirsin. Bağır bağır, dilediğin gibi, elinden geldiği kadar yüksek sesle bağır. Sana ne mi yapacağım? Duman'ın reçetesi ne mi? Seni açlıktan mı öldüreceğim? Yok, böylesi sana çok hafif gelir. Önce gözlerini oyacağım. Ne, yine zafer kazanmış havalara mı bürünüyorsun? Gözlerini oyarsam hiç olmazsa beni görmemek üstünlüğünü sağlayacağını, öte yandan da acılarını göz bebeklerinden okuma zevkinden yoksun kalacağımı mı sanıyorsun? Haklısın. Gözlerini oymamalıyım. Hiç olmazsa ilk ağızda oymamalıyım. Göz oyma işi daha sonraya bırakılmalı. Dilini koparacağım, dilini. O korkunç bıçak gibi keskin. Hayır hayır, bıçak gibi değil, ustura gibi keskin dilini. Başarılı meslek hayatın uğruna orospulaşmış dilini. Karına, çocuklarına, metresine tatlı sözler de söyleyebilen dilini. Metresin olabilir mi? Senin bir dostun olur ancak. Pasif, iktidarsız bir cinsel sapıktan başka şey olamazsın ki. Gerçekten de dilini koparmakla işe başlamalıyım. Çünkü beyninden sonra gelen cellat o. Başarıyla kullandığın dilin sayesinde jüriyi sorulan sorulara evet cevabı vermeye kandırdın. O dille aynasızları sağlıklı, kendilerini görevlerine adamış kişiler olarak ortaya koydun. O dil sayesinde tanığın uydurma hikayesi ayakta kalabildi. Yine o dil yüzünden 12 jüri üyesinin gözüne Paris'in en tehlikeli adamı olarak göründüm. O düzenbaz, o usta, o inandırıcı, olayları ve her şeyi değiştirmeye alışkın dilin olmasa, bilanço alanındaki Grand Cafe'nin taraçasında oturmuş, kımıldama gereğini bile duymuyordum şimdi. Dolayısıyla dilini koparmaya kararlıyım. Ama neyle koparmalı? Yürüyor, yürüyorum. Başım dönüyor ama hep onunla yüz yüzeyim. Derken birdenbire ışık sönüyor ve cılız bir gün ışığı penceredeki tahtanın aralıklarından içeri süzülebiliyor. Nasıl, sabah oldu mu? Geceyi intikam almakla mı geçirdim? Ne güzel saatlerdi ama onlar. Bu uzun gece ne kadar da kısa geldi bana. Yatağıma oturmuş dinliyorum. Çıt yok. Mutlak bir sessizlik. Zaman zaman kapımda hafif bir tık. Gürültü yapmamak için ayağına terlik geçirmiş, ufak kapağı iterek görünmeden beni seyretmesini sağlayan deliğe gözünü uyduran gardiyan bu. Fransız Cumhuriyeti'nin düşünüp taşınıp bulduğu mekanizma. İkinci aşamasında. Çok da iyi çalışıyor. Çünkü ilk aşamada başına dert açabilecek bir adamı ortadan yok etti. Ama bu karar da yetmiyor. Adamın hemen ölmemesi, bir intiharla elinden kurtulmaması gerekir. Ona ihtiyaç var. Mahkumlar olmasa cezaevleri genel müdürlüğü ne iş yapacak? Olur iş mi? Dolayısıyla herifi gözden kaçırmayalım. Başka memurların yaşamasını sağlayan kürek cehennemine ulaşması gerek. Yeniden duyulan tık beni güldürüyor. Meraklanma Salos, elinden kaçmayacağım. Hiç olmazsa sandığın gibi intiharla kaçmayacağım. Bir tek isteğim var, mümkün olduğu kadar sağlam yaşamaya devam etmek ve Tanrı'nın da yardımıyla beni göndermek hıyarlığında bulunduğunuz Fransız Guyana'na varabilmek. Her an kapımdaki deliğin kapağını tıkırdatan benim yaşlı gardiyanım, meslektaşlarının süt çocuğu olmadıklarını biliyorum. Kürek cehennemindeki gardiyanların yanında sen iyi bir aile babası kalırsın. Bunu uzun zamandan beri biliyorum. Çünkü kürek cehenneminin yaratıcısı Napolyon, bu haydutların başına kimi dikeceksiniz sorusuna onlardan daha haydut olanları cevabını vermiş. Sonraları kürek cehenneminin yaratıcısı Napolyon'un yalan söylemediğini gördüm. Takır tukur kapımın tam ortasında 20 santim boyunda ve 20 santim enindeki delik açıldı. Kahveyle 750 gram ağırlığında bir ekmek uzattılar. Mahkum olduğumdan lokantaya gitme hakkım yok ama parasını vererek sigara ve basit bir kantinden birkaç parça yiyecek alabilirim. Birkaç gün daha geçsin, hiçbir şey kalmayacak. Konkariye kalebentliğine giriş, başka bir şey değil. Paketi 6,60 frank olan bir Lucky Strike sigarasının keyifle tüttürüyorum. İki paket satın aldım. Üzerimde bulunabilecek bütün parayı harcıyorum. Nasıl olsa mahkeme masraflarını ödetmek için alacaklar hepsini. Ekmeğin içinde bulduğum bir pusulada Degas temizlenme yerine gitmemi söylüyor. Bir kibrit kutusu içinde 3 tane bit var. Kibritleri çıkarıyor, bitleri buluyorum. Üçü de şişko, sağlıklı. Bunun ne anlama geldiğinden haberim var. Bitleri gardiyana göstereceğim. Ertesi gün şiltem dahil neyim var neyim yoksa toparlanıp beni bir buhar odasına sokacaklar. Bizim dışımızdaki bütün asalakları öldürmek amacıyla. Gerçekten de Degas'ı ertesi sabah buhar odasında buluyorum. Orada gardiyan da yok. Yalnızız. Sağ ol Degas. Sayende tüp elime vardı. Rahatsız etmiyor ya. Hayır. Tuvalete her gidişinde yerine yerleştirmeden önce iyice yıka. Olur, su geçirmediğini sanıyorum. Çünkü iyice katlanarak içine konan paralar sapasağlam. Oysa tüp 7 günden beri içimde. Sağlam olduğu anlaşılıyor. Ne yapmayı düşünüyorsun Degas? Deli numarası yapacağım. Küreye yollanmak istemiyorum. Burada Fransa'da belki 8-10 yıla paçayı kurtarırım. Bir takım ilişkilerim var. Cezamın en az 5 yılının bağışlanabileceğini sanıyorum. Yaşın kaç? 42. Çıldırdın mı sen? 15 yılın onunla yattın mı? Leşin çıkacak dışarı. Küreye gitmekten korkuyor musun yoksa? Evet, kürekten korkuyorum. Bunu sana söylemekten utandığım da yok. Biliyor musun, Güyan korkunç bir yerdir. Her yıl mevcudun %80'i yok olur. Yeni bir kafile eskisinin yerini alır. Her kafiledeki mahkum sayısı da 1800 ile 2000 arasındadır. Cüzdama yakalanmazsan hiç affetmeyen sarı hummaya, dizanteriye, vereme, sıtmaya, bulaşıcı malaryaya tutulursun. Bütün bunlardan paçanı kurtarsan kıçındaki para dolu tüpü almak için gebertirler. Ya da kaçmaya çalışırken öldürülürsün. İnan bana kelebek, cesaretini kırmak için söylemiyorum ama ben 5 ila 7 yıllık küçük cezalar çektikten sonra Fransa'ya dönen kürek mahkumlarını tanıdım. Bunun ne olduğunu biliyorum. Hepsi gerçek birer paçavraydı. Yılın 9 ayını hastanede geçirirler, kürek cehenneminden kaçmanın da pek çok kişinin sandığı kadar kolay bir iş olmadığını hep anlatırlar. Sana inanıyorum Dega, ama kendime de güvenim var. Orada uzun süre kalmayacağımdan eminim. Denizciyim ben, denizi iyi bilirim. Tüymekte fazla gecikmeyeceğimi göreceksin. Ya sen 10 yıl kalebentliğe dayanabileceğini mi sanıyorsun? 5 yılını sildiler diyelim. Ya da sağlam değil ya dayanabileceğinden, mutlaka bir yalnızlık içinde çıldırmadan durabileceğinden emin misin? Ben kitapsız dışarı çıkamadan, kimseyle konuşamadan 24 saat geçiremiyorum şu hücrede. Ama bu 24 saati 60 dakikayla değil 600 dakikayla çarpmalısın. Yine de çok uzağında kalırsın gerçeğin. Mümkündür ama sen gençsin. Ben 42 yaşındayım. Dinle Dega, sen neden çekiniyorsun? Diğer kürek mahkumlarından mı yoksa? Açıkçası evet kelebek. Herkes milyoner olduğumu biliyor. Bunu bildikten sonra içimde 50 ya da 100 bin papel taşıdığımı sanarak öldürmeleri işten değil. Dinle, seninle bir anlaşma yapalım mı? Sen çılgınlık yapmayacağına söz ver. Ben de her zaman yanında olacağıma söz veriyorum. Birbirimize omuz veririz. Hem güçlüyüm hem de eli çabuk. Çok genç yaşta kavga etmeyi öğrendim. İyi de bıçak kullanırım. Dolayısıyla mahkumlar yönünden için rahat etsin. Saygı göstermekten öte çekinecekler bizden. Kaçmaya gelince kimseye ihtiyaç yok. Senin de mangırın var, benim de. Puslaya bakmayı ve açık denize yelken kullanmayı bilirim. Daha ne istiyoruz? Dikkatle gözlerimin içine baktı. Kucaklaştık ve öpüştük. Anlaşma imzalanmıştı. Az sonra kapı açıldı. O dengiyle kendi yoluna gitti. Ben de kendi yoluma. Birbirimizden pek uzak değildik. Ara sıra berberde, doktorda ya da pazar günleri kilisede görüşebilirdik. Dega sahte milli savunma tahvilleri işinde yakayı ele verdi. Kalpazanın teki bu tahvilleri akıl almaz mükemmellikte hazırlamıştı. 500 franklık tahvillerin yazısını ustalıkla işliyor, üstüne yine fark edilmeyecek mükemmellikte 10 bin frank yazıyordu. Kağıt aynı olduğundan bankalar ve tüccarlar bu tahvilleri büyük bir güvenle alıyorlardı. Bu iş yıllardan beri devam ediyor ve mali polis nereye başvuracağını bilmiyordu. O ara Boylet adlı biri suçüstü yakalandı. Louis Dega ise rahat rahat güneydeki çevrenin önde gelen kişilerinin toplandığı, yeryüzünün en sahtekar yolcularının randevu verircesine buluştuğu Marsilya'daki barının başında oturuyordu. Dega 1929 yılında milyonerdi. Bir gece iyi giyimli genç ve güzel bir kadın bara uğradı. Bay Dega'yı sordu. Benim hanımefendi, ne istiyorsunuz? Lütfen arka odaya geçin. Ben Borilet'in karısıyım. Sahte tahvil satmaktan Paris'te cezaevinde yatıyor. Sante cezaevinde kendisiyle görüştüm. Bana barın adresini verdi ve avukatın parasını ödeyebilmek için sizden 20 bin frank istememi söyledi. İşte o an Fransa'nın en üstte düzenbazlarından olan ve tahvil işinde oynadığı rolü bilen bir kadının sebep olabileceği tehlikeyle karşı karşıya kalan Dega, verilmemesi gereken tek cevabı buldu. Hanımefendi, sözüne ettiğiniz adamı hiç tanımıyorum. Paraya ihtiyacınız varsa orospuluk yapın. Bu güzellikle ihtiyacınızdan fazlasını kazanırsınız. Hakarete uğrayan zavallı kadın gözyaşları içinde bardan koşarak çıktı gitti. Olayı kocasına anlattı. Çok sinirlenen Boryaut da ertesi gün bütün bildiklerini sorgu yargıcına kustu ve sahte tahvilleri temin eden adam olarak Degas'ı gösterdi. Fransa'nın en usta polislerinden kurulu bir ekip Degas'ın peşine düştü. Bir ay sonra Degas, Kalpazan, Hakkak ve 11 suç ortağı aynı saatte ve değişik yerlerde yakalanarak içeri tıkıldılar. Sen Ağır Ceza Mahkemesi'nin karşısına çıktılar. Duruşmaları 14 gün sürdü. Her sanık ünlü bir avukat tarafından savunuluyordu. Borilet sözlerini hiç geri almadı. Sonuçta 20 bin sefil frank ve aptalca bir söz uğruna Fransa'nın en usta sahtekarı yıkılmış 10 yaş ihtiyarlamış halde 15 yıl ağır hapse mahkum giydi. Bu adam kendisiyle bir ölüm kalım anlaşması yaptığım adamdı. Avukatım Raymond Tobert beni görmeye geldi. Canlılığı pek kalmamış, kendisine ufak bir kırgınlığım yoktu. 1, 2, 3, 4, 5 geri dön. Kapıdan hücre penceresine gidip gelerek saatler geçirdim. Sigara içiyor, bilinçli, dengeli ve her şeye katlanmaya hazır hissediyordum kendimi. Şimdilik düşünmemeye söz verdim. Savcıyı olduğu yerde duvardaki halkalara zincirlenmiş tam karşımda ne yoldan geberteceğimi kestiremediğim bir halde bıraktım. Birden bir çığlık, umutsuz, tiz, can çekişircesine korkunç bir çığlık hücremden duyuldu. Bu da ne oluyordu? İşkence gören bir adamın çığlıklarıydı sanki bunlar. Oysa burası emniyet müdürlüğü de değildi. Olup biteni anlamak mümkün olmuyordu. Gecenin göbeğinde çınlayan bu çığlıklar beni allak bullak etti. Ses geçirmeyen kapının ardından duyulabilmesi için ne denli güçlü olmalıydı. Belki de adam delinin tekiydi. İnsan hiçbir şey duymadığı bu hücrelerde çıldırmak o kadar kolaydı ki. Kendi kendime yüksek sesle konuşuyor, sorular soruyorum. Sana ne bundan? Kendini düşün. Yalnız kendini. Bir de yeni ortağın Degas'ı. Eğilip kalkıyorum. Sonra göğsüme güçlü bir yumruk indiriyorum. Canım çok acıdı demek sapasağlamım. Kol kaslarım mükemmel işliyor. Ya bacaklarım? Onları da kutla. 16 saatten beri yürüyorsun. Yorgunluğunu duymadım bile. Çinliler insanın başına düşen su damlalarını keşfetmişler. Fransızlarsa sessizliği. Her türlü vakit geçirme olanağını yok ediyorlar. Ne kitap, ne kağıt, ne kalem, kalın demir parmaklıklı pencere tahtalarla iyice kapatılmış, birkaç ufak delik iyiden iyiye ölgün bir ışığın içeri sızmasını sağlıyor. Bu iç parçalayıcı çığlıkla çok etkilenmiş, kafese kapatılmış yırtıcı bir hayvan gibi dolanıp duruyordum. Herkes tarafından terk edilmiş ve canlı canlı gömülmüş hissediyordum kendimi. Evet, yapayalnızdım. Kulağıma gelen yüksek paralayıcı bir çığlıktan ibaretti. Kapı açıldı, yaşlı papaz göründü. Yalnız değilsin, bir papaz var, orada tam karşında. İyi geceler yavrum, daha önce gelemediğim için kusuruma bakma, izindeydim, nasılsın? Ve iyi yürekli papaz hiç aldırmadan hücreme girdi ve ot şiltemin üstüne oturdu. Nerelisin? Artaşlı, annem baban hayatta mı? Annem ben 16 yaşındayken öldü, babam beni çok severdi. Ne iş yapardı? Öğretmenlik. Yaşıyor mu? Evet. Yaşadığına göre ondan söz ederken neden geçmişte kalmış gibi konuşuyorsun? O yaşıyorsa da ben ölü sayılırım. Yok canım, böyle şeyler söyleme. Suçun ne? Bir an suçsuz olduğumu söylemenin gülünçlüğü aklımdan şimşek gibi geçiyor ve çabucak yapıştırıyorum cevabı. Polis bir adam öldürdüğümü söylüyor. Polis söylediğine göre de doğru demektir. Öldürdüğün adam tüccar mıydı? Hayır, karı satan biriydi. Demek çevrede olup biten bir olay yüzünden seni müebbet güreğe mahkum ettiler. Anlamıyorum. Devam müden mi? Hayır, sadece adam öldürme. İnanılır gibi değil, zavallı yavrum. Senin için ne yapabilirim? Benimle birlikte dua etmek ister misin? Muhterem peder, özür dilerim ama en ufak bir dini eğitim görmedim. Dua etmeyi bilmem. Ne önemi var yavrum? Ben senin için dua ederim. Ulu Tanrı vaftiz edilmiş olsun olmasın bütün evlatlarını sever. Söyleyeceğim her sözü tekrarlar mısın? Gözleri o kadar tatlı, yuvarlak yüzü öylesine aydınlık, iyilik dolu ki istediğini geri çevirmeye utanıyorum. Yere çömeldiği için de onun yaptığını yapıyorum. Göklerdeki Tanrımız, gözlerime yaşlar doluyor. Bu yaşları fark eden iyi yürekli rahip küt parmağıyla yanağımdan koca bir gözyaşı alıyor. Dudaklarına götürüp içiyor yaşımı. Yavrum, döktüğün gözyaşları bugün Tanrı'nın senin aracılığınla bana yollayabileceği armağanların en büyüğüdür. Teşekkür ederim. Doğrulurken benim alnımdan öpüyor. Ağlamayalı ne kadar oluyor? 14 yıl. Neden 14 yıl? Son olarak annemin öldüğü günü ağlamıştım. Elimi avuçlarına alıyor ve sana bu kadar acı çektirenleri bağışla diyor. Elimi çekip kurtarıyorum avucundan ve bir sıçrayışta istemeksizin kendimi hücrenin ortasında buluyorum. Hayır, benden bunu istemeyin. Asla kimseyi bağışlayamam. Hem size bir şey söyleyebilir miyim muhterem peder? Her gün, her gece, her saat, her dakika vaktimi ne zaman, nasıl, ne yoldan beni buraya gönderenleri öldürebileceğimi düşünmekle geçiriyorum. Söylüyor ve söylediklerine inanıyorsun yavrum. Gençsin, çok gençsin. Yaşlandıkça cezalandırılmaktan ve intikamdan vazgeçersin. 34 yıl sonra onun gibi düşünmekteyim. Senin için ne yapabilirim diye tekrarlıyor papaz. Ancak bir suç işleyebilirsiniz muhterem peder. Ne gibi bir suç? 37 numaralı hücreye gidip Dega'ya avukatı aracılığı ile Cehan cezaevine gönderilmek üzere bir dilekçe ile başvurmasını söyleyebilirsiniz. Aynı şeyi bugün ben yaptım. Bir an önce Konkariye'den kurtulup Güyana gidecek kafilelere adam veren büyük merkezlere ulaşmak gerekir. Çünkü ilk gemi kaçarsa bir ikincisinin hareket etmesi için 2 yıl daha hücrede beklemek gerekecek. Onu gördükten sonra da buraya dönmelisiniz muhterem peder. Örneğin dua kitabını unuttuğunuzu söylersiniz. Cevabını bekliyorum. Neden Güyan denen o korkunç yere gitmekte bu kadar acele ediyorsun? Ulu Tanrı'nın bu gerçek seyyar satıcısına karşımdaki papaza bakıyor ve bana ihanet etmeyeceğinden emin. Daha çabuk kaçabilmek için muhterem peder cevabını veriyorum. Tanrı yardımcındır yavrum. Bundan eminim. Hayatını yeniden kuracağını da hissediyorum. Bak sende iyi bir insanın gözleri var. Ruhun da soylu. 37 numaralı hücreye gidiyorum. Cevabı bekle. Papaz çabucak döndü. Dega dediklerimi yapacaktı. Papaz dua kitabını ertesi sabaha kadar bende bıraktı. Bugün eşsiz bir güneş ışını parıldadı. Hücremin her köşesini aydınlattı. Bu muhterem adam sayesinde. Tanrı varsa neden yeryüzünde bunca değişik insanın yaşamasına izin veriyor? Savcı, polisler, poleyin gibiler ve papaz. Konkariye cezaevinin papazı. Dilekçelerin cevabı gelmekte gecikmedi. Bir hafta sonra sabahın 4'ünde 7 kişi Konkariye cezaevinin koridoruna sıralandık. Gardiyanlar tam kadro hazır. Soyunun. Ağır ağır üstümdekileri çıkarmaya koyulduk. Hava bozuktu, tüylerim diken diken oldu. Elbiseleri önünüzde bırakın. Geri dönüp bir adım atın. Herkes bir paketle karşılaştı. Giyinin. Az önce sırtımdaki pamuklu gömleğin yerine kaskatı bir hambes, güzel elbiseminkinin de bir aba ceket ve pantolon aldı. Ayakkabılarım kayboldu. Onların yerine ayaklarımı bir çift tahta pabuca soktum. O güne kadar görünüşümün normal bir adamınkinden farksızdı. Diğer 6 kişiye göz attım.